köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Bir Gönül Köprüsü Kurumlarımız programına daha başlıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün ülkemizin dışa açılan penceresi Türkiye Maarif Vakfı'ndan bahsedeceğiz. Yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla yola çıkan Maarif Vakfı'nı tanıtmaya çalışacağız sizler için. Evet, konuğumuz Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Sayın Zekeriya Akçam. Bu arada bir parantez açalım, büyükelçi diyelim. Evet, Zekeriya Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim böyle bir imkanı verdiğiniz için. Kurumum adına.
Evet değerli dinleyenler, Gökçen Hanım'ın da söylediği gibi gerçekten Türkiye Maarif Vakfı Türkiye'nin dünyaya açılan pencerelerinden bir tanesi ve Türkiye'nin eğitim alanında inşallah saygın, güvenilir ve yüksek kalitede uluslararası yüzü olacak. Çalışmalar bunu gösteriyor diyelim biz ve programlarımızda şunu gördük. Dünden bugüne yapmış olduğumuz programlarımızda önemli olan eğitim diyoruz. Eğitim, eğitim, eğitim. Ve işte Türkiye Maarif Vakfı da bu alanda birbirinden güzel çalışmalara imza atıyorlar. Özellikle yurt dışı çalışmalarına galiba ağırlık veriyorlar. Biz önce Sayın Akçam şuradan başlayalım isterseniz. Maarif Vakfı ne zaman kuruldu ve hangi amaçla kuruldu? Buyurun.
Teşekkür ederim. Maarif Vakfı'nın kuruluş süreci biraz resmi gazetede yayımlandığı tarihten çok daha öncedir. Neredeyse benim Endonezya'daki büyükelçilik görevim sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde de bu vakıftan bahsedilmişti henüz daha kanunu çıkmadan. Evet. Yani yaklaşık 2-3 yıldan beri böyle bir hazırlık vardı. Böyle bir hazırlığa ihtiyaç duyulmasının en büyük sebebi de Türkiye'nin artık gerçekten eğitim konusunda dünyada yükselen bir değer olarak bir çekim noktası haline gelmiş olması.
Evet.
Bugün için Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın yaklaşık 16 bin burslu öğrencisi var an itibariyle. Ama toplamda 100 bini aşkın Türkiye'de yabancı öğrenci öğrenim görmektedir. Kendi imkanlarıyla veya bizim sivil toplum örgütlerimizin imkanlarıyla. Tabii bu son 15 yılda Türkiye'nin yükselen değerleriyle, yükselen gücüyle de son derece doğrudan ilintilidir. Bu öğrencilerin büyük çoğunluğu bizim kendi gönüldaş bulunduğumuz kendi coğrafyamızdan ama bunun dışında Fildişi sahillerinden Latin Amerika'ya varıncaya kadar da öğrencilerimiz var. Eğitimin giderek evrenselleşmesi ve evrensel değerler muhaveresinde bu eğitim faaliyetlerinin geliştirilmiş olması Türkiye'yi de ister istemez bu noktaya getirdi. Dışişleri Bakanlığımıza yardımcı olmak üzere daha önce kurulan TİKA vardı. Hı hı. Arkasından Yunus Emre ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı derken Diyanet İşleri Başkanlığımızın Diyanet Vakfı resmi kurumlar anlamında eğitim faaliyetlerini sürdürmekteydi. Ancak Türkiye'ye gelen öğrencilerin özellikle Türkçe öğrenme, Türkiye'deki eğitim sistemine dahil olma konusunda da bir eksiklikleri vardı.
Evet.
Ne yazık ki sistem olarak bu 15 Temmuz hain darbe girişiminde açıkça görüldü ki devletimizin ve milletimizin gönülden vermiş olduğu destek farklı şekillerde kullanılmış bu zamana kadar. Dolayısıyla devletin de bu meseleye bir el atıp özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra bir yol göstermesi, bir kılavuzluk etmesi gerekiyordu yurt dışındaki Türkiye'ye gönül vermiş kişilere.
Peki bu konuda biraz sizce geç kalındı mı? Hani diğer bahsettiğimiz özeldi bir şekliyle ama devlet eliyle çünkü artık bu globalleşen dünyada şunu biliyoruz ki yurt dışındaki birçok ülke hatta milli gelirlerinde bu eğitim, yabancı öğrencilerin eğitim katkısı çok fazla. Yani ülke ekonomilerinde geniş yer tutmakta. Bu konuda Türkiye'nin bu devlet kanalıyla yapılan çalışmalarında biraz geç kalındı mı sizce?
Gittiğimiz her yerde bize geç kaldığımızı söylediler, geç geldiğimizi söylediler. Arkadaşlar da aynı şekilde şu anda Avustralya'da yolda olan arkadaşlarımız var, dönüş yolunda olanlar. Ancak bu bizim daha çok idari yetenek ve kapasitemizle alakalı. Türkiye'de ne yazık ki bu yurt dışından gelen öğrencilerin büyük çoğunluğu yabancı dille eğitim görmek istiyor.
Evet.
Türkçenin özellikle lisans seviyesinden sonra öğrenilmesi, öğretilmesi son derece zor. Geliştirilmiş ne yazık ki şu ana kadar yabancılara Türkçe öğretilmesi konusunda bir müfredatımız, bir altyapımız, bir metodumuz yok. Buna dair bir branş da yok. Mesela Amerika'ya gittiğinizde yüksek lisans düzeyinde yabancılara İngilizce öğretecek bir sertifika veya bir diploma programı var. Bu meslek
çok
haline gelmiş.
Çok fazla üstelik, evet.
Çin'den tutalım. Bunu tabii kiliselerde yapıyor aynı zamanda ama normal okullarda yapıyor. Güney Afrika'dan tutun Çin'e varıncaya kadar her yerde rahatlıkla bir şekilde kendi İngilizce öğretmenini gönderebilecek, İngilizce öğretebilecek kurumlarını kurmuş durumda.
Evet.
Bunlar hani yabancı tabirle yumuşak güç olarak, soft power olarak kabul ettiğimiz bir insan gücü. İnsan gücünün devletine taşımış olduğu imkanlar olağanüstü. Bu lehte kullanıldığı zaman, aleyhte kullanıldığı zaman da bunun ne kadar vahim bir şey olduğunu biz 15 Temmuz'da görmüş olduk zaten.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye'nin idari kapasitesi, üniversiteler anlamında söylüyorum bunu, çok buna hazır değildi. Hı. Belki bu bizi ister istemez bu itici güç haline gelecek. Çünkü çok uluslararasılaşma taraftarı, yani çok böyle uluslararasını seven, çok uluslararasılaşan bir şey değiliz. Biraz Erasmus programları, biraz öyle. Biraz öyleyiz. Yani Soğuk Savaş'ın getirmiş olduğu siyasi, psikolojik baskılar da var bunun neticesinde. Bir kampın içerisindesiniz, çok da fazla ihtiyaç duymuyorsunuz. Belki biz Soğuk Savaş bittikten sonra o hızlı ayak uydurma döneminde, hani 90'lı yıllardan 2000'li yıllara gelinceye kadar biz biraz içeriye döndük. O fırsatı iyi değerlendirmiş olsaydık bunu yakalayabilmiş olurduk. Çünkü ben İzmir milletvekili görevim sırasında Moldova'ya görevliydim. Ukrayna görevim vardı, Gürcistan görevim vardı raportörlük olarak. Bana mesela Moldova'da bize tercümanlık yapan hanımefendi hiç hayatı boyunca komünist bir ülke olduğu için Moldova dışına çıkmamış. Ama olağanüstü İngilizce konuşuyordu. Gürcistan'da aynı şekilde. Yani bu belki bizim yabancı dili önem vermememizden kaynaklanıyor.
Biraz, evet, biraz
okullarda oturmuş bir biraz yabancı dil, bunu kabul etmek lazım. Geç başlıyoruz yabancı dile. Çocuğun dil öğrenme yaşı belli zaten. Onun üzerine bir metodoloji geliştirmiyoruz. Yani öncelikle başka şeylere yoğunlaşıp sistematiğinde yakalayamadık.
Evet.
O bize yabancı kaldı, biz de ona yabancı kaldık. Şimdi bu bizim için bir itici güç haline geldi. Özellikle Türkiye'nin TİKA bir taraftan bir lojistik sağlarken pek çok meslek eğitimi de veriyor aynı zamanda. Diğer yandan Yurtdışı Türkler Başkanlığı, buna ek olarak Diyanetimiz de başta olmak üzere, yavaş yavaş dünyaya açıldıkça, dünyayla entegre oldukça o zorluğu görüp kendimizi ona göre adapte ediyoruz. Bu da bizim hem kapasite ve yeteneğimizi artırıyor hem de dünyaya açılmamızı daha kolaylaştırıyor. Biraz tersinden başlamış olduk bu yüzden. Tabii Osmanlı Devleti'nin tarihe de çok tarihçi değiliz, çok da girmemek lazım ama tabii bir sömürgecilik faaliyeti yoktu.
Evet,
o yüzden de
evet,
gittiği yerde insanları dönüştürme yoluna girmedi. Bugün Türkiye'de Amerikan okullarına, Fransız okullarına baktığınız zaman her biri belli bölgelerde, belli maksatlarla hani bir şeyler için kurulmuş okullardır. Bizim ona dair bir aşiret mekteplerimiz vardı Abdülhamit döneminde. Özellikle Arapların yani ulaşamayan, mesela Endonezya'dan bile aşiret mekteplerine o sırada öğrenci alınmış. Yani Abdülhamit dönemi açısından, evrenselleşme açısından çok istisnai bir dönemdir.
Evet.
Yani Endonezya'dan 20 öğrenci getirmişiz mesela. Sene 1898 İstanbul'daki aşiret mektebine. Tabii daha sonra bir dünya savaşı vesaire olduğu zaman da bunlar dağılmış, toparlayamamışız. Aslında bu aynı zamanda iki taraflı bir şey. Sadece tek taraflı çalışmıyor.
Evet, evet.
Size gelen, sizi gören. Tabii üniversitelerin aldığı tek tük böyle yurt dışında bazen karşılaştığımız çok değerli kişiler var. İşte Endonezya'da, Malezya'da, Çin'de falan karşılaştıklarımız var ama hani Türkiye biraz daha kendi dertleriyle meşgul bir memleket olduğu için biraz mümkün olduğu kadar bu işi dışarıdan biri bizim kapımızı çalmadığı sürece çok da buna ihtiyaç olmamış. Bir de şunu da kabul etmek lazım. Biraz da bunu çok dikkatli söylemek istiyorum. Üniversitelerin ideolojik bir yapı üzerinden devam etmesi de bunda en büyük engellerden
kesinlikle,
bir tanesi. Yani
kesinlikle.
Evrensel bir değer olarak eğitim almak yerine hani belki dışarıya kapı açılırsa burada başka bir şey olur endişesi. Hani çünkü Türkiye ne yazık ki bu işte pek çok üniversiteler özellikle acaba ideolojik olarak bize zararlı şeyler mi buralarda neşet eder? Onları kontrol edemez miyiz gibi. Üniversitelerin bu belki üniversite yapısının A veya B şahsını veya kurumu suçlamak istemiyorum ama üniversitenin genel algısı, yani Türkiye'nin modernleşme felsefesini yürüten bir ana kurumlardan biri olarak, bir meşruiyet zemini olarak ister istemez bizim dünyadaki bu dünyaya açılma konusundaki refleksimiz de ne yazık ki negatif yönde
olmuşsun
etkilemiş
yani
durumda. Çok iyi yetişen insanlar var. İşte mesela kimyada Nobel ödülü alan, o da 1416'da yurt dışına gitmiş birisi.
Evet.
Yani çok istisna kişiler var ama bunlar geriye döndüklerinde ne yazık ki o altyapı ve lojistiği bulamıyor. O altyapı ve lojistik bu sizin tamamen idari yetenek ve kapasitenizle
kesinlikle
alakalı.
Kesinlikle.
Eğer dönen kişiye siz belli ölçekte bir laboratuvar, belli ölçekte bir kütüphane sağlayamıyorsanız veya belli kapasitede öğrenci yetiştiremiyorsanız bu sonuçta dönüp dolaşıp bir süre sonra başarısızlığa ve bir kısır döngüye dönüşüyor. İşte marifin önemi de tam burada ortaya
evet,
çıkıyor. Çünkü
evet,
biz onların seçtiklerinden ziyade Maarif Vakfı'nın hedeflerinden bir tanesi de bizim gidip öğrenciyi, iyi öğrenciyi seçip Türkiye'ye bir şey olmak. Sadece Türkiye için değil. Bizim öğrencilerimiz Harvard'a gitsin istiyoruz. Bizim öğrencilerimiz Oxford'a gitsin istiyoruz. O yüzden de eğitimi el alırken mümkün olduğu kadar evrensel bir ayağının olması, o yurt dışında açtığımız hangi ülke ise ABC, o ülkenin yerel mevzuatıyla uygunluk ve yerel kültürüyle uygunluk, diğer taraftan da tabii ki Türk okulları olacaklarından dolayı bir Türk nosyonlu bir ayağını oluşturmak istiyoruz. Yani şu anda yola çıktığımızda kafamızda oluşan aşağı yukarı kurumsal anlamda arkadaşlarla beraber birlikte düşündüğümüz hedefimiz üç şeyi birleştiren bir, yani Türklükten unsurlar, Türkçe bunun içerisinde müfredattan olabilir. Diğer yandan muhakkak o ülkenin yerel şeyi son derece önemli. Çünkü öğrencinin geleceğine bakarak bizim okullarımıza gelecektir. Yarınına bakarak. Yani evet. Ben bu okulun diplomasıyla nereye gidebilirim? Bu okulun diploması nerede benim işime yarar? O yüzden de mesela işte eğer oradaki eğilim İngiliz diplomasına daha yatkınsa Cambridge sistemi veya İngilizlerin uyguladığı o liseden sonra öğrenciyi alma sistemine gidebiliriz. Diğer taraftan IB Amerikan sistemi ise IB okulları açılabilir. O yüzden de inşallah biraz çıtamız yüksek. Benim iki çocuğum var, o yüzden hani bu yabancı okul nedir ne değildir hem içeride hem dışarıda onun sıkıntısını çekiyoruz. Türkiye'den yurt dışına çıkan pek çok bizim çeşitli kurumlardan, sadece Dışişleri Bakanlığımız değil ama çeşitli kurumlardan çıkanlar var. Onlar da mecburen büyük oranda çocuklarını Fransız okullarına göndermek
demek
istiyorlar.
Demek ki tercih edildi bu. Yani Fransız ya da İngiliz okulları, çünkü hani dediğiniz gibi büyükelçiler ya da diğer bürokratlar.
Ama uyum sorunu yaşıyorsunuz.
Evet,
şimdi yani, mesela getirdiğiniz çocuğunuzu 3 yıl sonra veya 4 yıl ortalama 3 veya 4 yıldır bir bürokratın yurt dışı görevi. Çocuk dışarıya gitti,
döndüğünüz
nerede
zaman,
okuyacak?
Evet.
Bunun seçimi son derece önemli. Türkiye'ye döndüğünde nerede devam edecek bu çocuk okula? Uyum olmuyor.
Kesinlikle uyum.
Hiçbiri almıyor. O yüzden birbirlerine uyumlu olabilecek bir... O yüzden evrensel olmak zorundasınız.
Aynen.
Yani çocukların eğer sizin kendi bürokratınız, kendi diplomatınız çocuğunu gönderecek kapasitede ve yetenekte üstün bir okul değilse öktekiler de bakacaktır ona.
Değil
yani
mi?
Bugün için Fransız Büyükelçiliği'nin bütün çalışanların çocukları Charles de Gaulle'de Ankara'da veya İstanbul'daysa onların İstanbul'daki okulunda. İngilizlerin aynı şekilde burada British okulu
yani
var.
Bunu
o
hepimiz
şekilde
yaşadık Sayın Akçam. Çünkü yani biz yurt dışına gittiğimiz zaman biz de çocuklarımızı şunu düşünüyorsunuz, nereye göndersem acaba, işte şu okula göndersem acaba orada kültür dejenerasyonu yaşar mı diyorsunuz ya da bir şeylerden etkileşim sağlar mı? Bu defa başka bir okul düşündüğünüz zaman ya kalite o kadar yüksek mi, iyi mi? Yani aynı seviyeyi, yaşıtlarındaki aynı seviyeyi tutturabilecek mi çocuk? Ya da dediğiniz gibi Türkiye'ye döndükleri zaman orada bir kültür çatışması yaşayacaklar mı? Bu genel bir sorun da aslında ve bu şekilde de büyük bir ihtimalle çözülecektir inşallah.
Kesinlikle hedefimiz o yönde zaten. Yani kendi bürokratımız, kendi diplomatımız, kendi vatandaşlarımız öncelikle çocuklarını
tercih
bu okula
edecekler.
Tercih edebilsin. Çünkü bu uyum sorunu olmayacaktır. Tabii bu diplomaların denklikleri meselesi de çok kolay çözülebilecek bir mesele. Zaten biz YÖK sistemi içerisinde yer alacağımız için bizden mezun olan inşallah çocuklarımız Oxford'a, Harvard'a, MIT'ye gidebildiği gibi aynı şekilde Türkiye'deki bir Boğaziçi'ne, bir ODTÜ'ye sıkıntı çekmeden geçebilsin. Biz bu şekilde çok fazla nesiller kaybettik.
O zaman şunu soralım. Bu okulların ana sınıfından yüksek öğrenime kadar mı? O seviyelerini bir soralım o zaman.
Şimdi kanunumuzda belirtilen okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine varıncaya kadar bunu kapsıyoruz. Böyle bir esnekliğin olmasının sebebi de ihtiyaç olan yerde anaokulu açılabilsin, anaokulundan başlanabilsin. Çünkü bir çocuğa eğer anaokulundan başlarsanız siz kendi renginizi verebilirsiniz.
Temelini
sonucunu görebilirsiniz bir meyvenin. Nasıl dikiminden itibaren takip ederseniz. Yani bu aynı zamanda bizim metot anlamında bir eğitim alanına bir katkı yapmamız da kolaylaştıracaktır. Diğer yandan kendi milli değerlerimizin evrensel değerlerle ne kadar uyumlaştığını, evrensel değerlere bir katkı olarak ne verebiliriz? Olağanüstü evrensel değerlerimiz var. Biri çıkıp söylemediği sürece bunu keşfedebilmiş değiliz. Yani bu ister istemez büyük bir özgüven de yaratacaktır çocuklarımızda. Ve gelecek nesillere bunu aktarırken de gerçekten Türkiye adına, biz de milletimiz adına, milli değerlerimiz adına önemli bir köşe taşı koymuş olacağız dünya mirasına. Dünya medeniyetine, dünya mirasına önemli bir katkı sağlamış olacağız.
Aslında çok katkı sağladık bugüne kadar. Sizin de söylediğiniz gibi belki biz reklamını yapmayı, tanıtmayı ya da övünmeyi çok beceremedik ama gerçekten İslam medeniyeti dünyaya çok şey kazandırdı ve şu anki medeniyet de onun üzerine kuruldu. Yani bunu da söylemek gerekiyor değerli dinleyenler. Şunu sormak istiyorum. Peki bu Maarif Vakfı'nın okulaştığı ülkelerde, diyelim ki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ya da yüksek öğrenim, buradaki eğitim kadrosu, yani bunu nasıl seçiyorsunuz? Türkiye'den yetiştirilmiş eğitim elemanları mı gidiyor?
Şimdi efendim, yeniden sıfırdan okul açma konusundaki çalışmalarımız birkaç ülkede devam ediyor. İstikşafi mahiyette arkadaşlarımız ziyaretler yaptılar, notlarını aldılar. Merkeze döndüğümüzde beraber çalışıyoruz. Ama burada acil sorun, Türk okulları olarak dünyada açılmış olan, işte bu zamana kadar, özellikle son birkaç yıla kadar Türk hükümeti tarafından, Türk milleti tarafından da desteklenen okullarda mağdur öğrenciler var. Şöyle ki mağdur. Çünkü onların ne olduğunu çok bilmeden bu okullara Türkleri sevdikleri için, Türkiye'yi sevdikleri
Türkiye
adı altına o okullara gönderdiler. O yüzden de bu çocukların geleceğinin bir şekilde onların eline rehin edilmemesi gerekiyordu.
Evet.
O yüzden de bizim önceliğimiz mümkün olduğu kadar bu okulların karşı hükümetlerle konuşarak bu okulların devrini sağlamak, en azından kendileri işleteceklerse de bu okullara yardımcı olmak. Sonuçta bu arkadaşlarımız, aileler, veliler Türklere, Türkiye'ye gönül vermiş kişilerdir. Bunların da korunması lazım. Ha, bunun dışında istisnaları olur mu? Onlar ayrı. Ya politik bir takım kaygılarla hareket edenler olur mu? Onlar da ayrı, ama orta ve uzun vadede o politik kaygılarla hareket edenlerin pek de bir şansı olmayacaktır. Çünkü önemli olan diplomanın tanınırlığı meselesidir. Yani bu okulların biraz yükselişi de Türkiye'ye doğrudan geçişlerinin sağlanmış olması, Türkiye'de burs imkanlarının bulunmuş olması, bir şekilde kendi kurnazlıklarıyla ortaya koymuş oldukları bir takım formülasyonlarla bunları reklam haline getirmiş olmalarından kaynaklanıyor. Ama en azından şeffaflık ve hesap verilebilirlik açısından Maarif Vakfı olarak bu okulların devrini veya mevcut ülkenin, o ev sahibi ülkeyle beraber işletilmesi bizim için öncelik kazanıyor. Öncelikle de bu okulların eğitim müfredatlarının iyileştirilmesi, evrensel standartlara getirilmesi. Çünkü bazen bunlarda dil farklılıkları olabiliyor. Mümkün olduğu kadar branş öğretmenlerini kendi içlerinden, kendi Milli Eğitim Bakanlıklarıyla, onların olur verdiği güvenilir kişilerden seçmek kaydıyla. Çünkü eğitimin aksamaması lazım. Evet. En büyük karşılaştığımız sıkıntı o. Yani bir gün bile eğitimin aksamaması lazım o aşamada. Biz mümkün olduğu kadar hükümetimiz adına, devletimiz adına bu konuda her türlü güvenceyi veriyoruz. Her türlü desteği de sağlıyoruz. Yerinden öğretmen temin edilmekse etmelerine müsaade ediyoruz ve destekliyoruz. Ha, buradan idareci anlamında, rehber öğretmen anlamında da kendimize göre yetiştirdiğimiz arkadaşlarımız var. Onlardan da mümkün olduğu kadar göndermeye gayret ediyoruz. Tabii buradaki en büyük kaynağımız bizim Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı ile iç içe çalışmış olmamız, YÖK'le iç içe çalışmış olmamız çok büyük bir insan kaynağı bize vermiş oluyor. Çünkü orada tecrübeli arkadaşlarımız var. Tecrübenin ötesinde burası bir vakıf olduğu için bunu bir gerçekten bu zamana kadar o fırsatı bulamamış, yurt dışında hizmet edememiş arkadaşlarımız var. O vesileyle bu vakıf heyecanını tatmış oluyorlar. Bir gönüldaşlık da, bir gönül meselesi de ortaya çıkmış oluyor. Bu durumda şu anda herhangi bir aksama olmadan beklentinin çok çok üzerinde faaliyetlerimize devam ettiriyoruz.
Türkiye Maarif Vakfı okulları olarak şu an sayınız kaç ve Cumhurbaşkanımızın da bir, zannediyorum ki, size bir hedef gösterdi.
Evet.
Birleşmiş Milletler'e ne kadar üye ülke varsa, onun hatta onu da geçin, yeryüzünde ne kadar ülke varsa hepsine gideceksiniz, okul açacaksınız şeklinde. Hedefiniz nedir? Şu an ne kadar okul var?
Şu ana kadar tamamen Türkiye Maarif Vakfı'nın işlettiği, kabul edebileceğimiz bizim 4 ülkede okulumuz bizim elimizde. Bunların ortalama öğrenci sayıları bir 6-7 bini buluyor toplamda. Bize okul açmamız ve devam etmemiz konusunda mutabık kaldığımız 14 ülke var. Aynı zamanda görüşmelerin devam ettiği bir 30'a yakın ülke var. Önümüzdeki dönemlerde de, yani tekrar fırsat buldukça, çünkü hepsine birden yetişmek pek mümkün olmuyor. Bir 30'a yakında diğer ülkeler var. Adım adım devam ediyoruz.
Evet.
7 kıtada, 193 ülkede.
Peki Türk okulları açılmasını isteyen ülkeler var mı? Öyle bir talep geliyor mu size?
Türk okullarının açılmasını isteyen ülkeler var. Tabii Türk okullarının açılması denirken, yani bazen de şu algıya da sebep olabiliyor. Özellikle Avrupa'daki vatandaşlarımız. Türkçe okul mu açacaksınız burada gibi. Hı-hı. Böyle bir şeye de gidilebiliyor.
Tabii ilk beklenti oluyor.
Tabii ki Türkçe bir eğitim dili olarak yer alacaktır. Hı-hı. Ama mümkün olduğu kadar biz bu Türk okullarını iki dilli Yani o çocuğun önünü kapatmamak için bulunduğu yerin dili en azından bir İngilizcesi olsun, Türkçesi de olsun şeklinde planlıyoruz. Şu ana kadar da mümkün olduğu kadar okullar bilingual olarak hep planlanmış durumda.
Önemli bir konu aslında. Bu konuyla ilgili bir hedefiniz ya da amacınız var mı, onu sormak istiyorum. Biraz önce sohbet ederken dediniz ki, özellikle işte çocukların uyum konusundan bahsetmiştiniz. Ve belki de şu an için, Türkiye için de önemli bir konu. Türklerin yoğun olduğu bölgelerde, mesela Almanya'da, mesela Avustralya'da çocuklarımızın eğitimi, bu çok önemli. Yani arada kalmış nesiller var. Mesela bu çocuklar işte Alman okullarına gidiyorlar. Türk kültüründen uzak, Türkiye ile anne babalarıyla uyum sağlayamıyorlar. Ne Alman olabiliyorlar, ne Türk olabiliyorlar. Yani bu sorunu yaşayan dünya genelinde farklı bölgelerde Türk öğrencilerimiz, evlatlarımız var. Buna yönelik sizin çalışmanız var mı? Bu okullarda mesela bu çocuklarımızın eğitim görmesi konusunda neler düşünüyorsunuz?
Şimdi tabii Türkiye Maarif Vakfı sadece bir devlet kurumu olması hasebiyle dışarıdan bakıldığında sadece devlet imkanları varmış gibi gözüküyor. Hı hı. Bu sahaya uyumu, adaptasyonu kolaylaştırmak için bu vakıf ve aynı zamanda da özel ve tüzel kişi olarak hareket etme kabiliyeti de var.
Evet.
O yüzden de kanunun baştan konulurken ve maddeler yazılırken arkadaşlarımız buna son derece dikkat etmişler. O yüzden de bu esneklikler bize ister istemez
her coğrafyada
hareket etme kabiliyeti veriyor. Biraz sonra belki fırsatımız olursa bu eğitim öğretimle ilgili konularda şey yaparız. Yani kütüphaneden laboratuvar açmaya varıncaya kadar, yurt açmaya varıncaya kadar bu çeşit imkanlarımız var. Özellikle Almanya için bir Ocak ayında biz bir haftalık bir Almanya, İstikşaf Almanya'da seyahatimiz olmuştu. Oradaki velilerimizi, veli derneklerimizi ve aynı zamanda büyükelçiliklerimizin ve başkonsolosluklarımızın desteğiyle ziyaret ettik ve dinlemiş olduk öncelikle nelere ihtiyaçları var diye. Hakikaten şu anda Avrupa'da, muhakkak ki Avustralya daha farklı bir konumdadır. Avrupa'da bir bütün olarak Türklerin en çok sıkıntı çektiği, bizim kuşağın en çok sıkıntı çektiği bu eğitim meselesi.
Evet, evet.
Sebebi de şu, mesela Almanya örneğinde bu muhakkak duymuşsunuzdur. PISA testleri yapılır sürekli OECD tarafından. PISA testinde Almanya 10. sıraların altına düştüğünde, hı hı, bir anda Almanya'da demişler ki bu şey, devlet bu işi iyi yapamıyor. O zaman özel kurumlara da ayrıcalık verilmesi lazım diye. Almanya'da özel sektör mantığına geçen, daha doğrusu özel sektöre destek veren, devletle birlikte özel sektörün işlerliğini kazandıran çok önemli adımlar atılmış. Hı hı. O büyük bir avantaj. Yani doğru düzgün, gerçekten açık, şeffaf ve hesap verilebilir şekilde eğitim faaliyeti yürüttüğünüzde önünüzde herhangi bir engel yok. Hakeza Fransa'da bu bir anayasal hak sizin için. Hı hı. Tabii ki siyasi endişeler, siyasi bir takım kısıtlamalar olacaktır ama.
Kaygılar da var orada mesela. Hani
acaba şey yaptığınızda, hani düzgün bir şekilde, evet, gerçekten bir açık, şeffaf, hesap verilebilir şekilde bir eğitim faaliyetinde bulunduğunuzda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşacağını düşünmüyorum. Bu da bizim için gerçekten bir öncelik, özellikle yurt dışındaki Türklerin çocuklarının durumu açısından. Çünkü eğitim seviyesi, üniversite özellikle devamı son derece düşük. Meslek okullarına yönlendiriliyorlar. Onların da bir sınıf atlaması mümkün değil. Bunu şu veya bu şekilde politik sebeplerle yapmışlar da diyebiliriz. Belki kurumsal bir şeydir, belki gözünden kaçmış veya gözünden kaçırılmış bir haksızlık da olabilir bu.
Ya da biz
ama
iyi yapamadık
yabancılar,
diyelim mesela.
Yabancılar içerisinde olarak en geride olan da Türkler.
Evet.
Onu da kabul etmek lazım eğitim şeyinde. Bir de hakikaten çok duyarlı bir veli ve Türk toplumuyla karşılaştık Avrupa'ya gittiğimizde. Özellikle eğitime. Çünkü milletvekili döneminde ben 2006'da uyum komisyonu olarak gittiğimizde de, hı hı, bu kadar bir duyarlılık yoktu. Şu anda en duyarlı konu eğitim konusu.
Kesinlikle.
Çünkü artık bir orta sınıf erişmiş ve çocuğuyla ilgilenebilecek, çocuğunun geleceğini düşünebilecek ve bunun mücadelesini verebilecek bir kuşak yetişmiş durumda.
Bu da çok bunun
kıymetini önemli. Bilmek lazım. Hakikaten çok fazla sayıda gönül verenler var. Hani az önce bu Türk okullarından davet, en çok bizim davet aldığımız yerlerin
nereden
başında Türklerin olduğu yerler. Çünkü öncelikle onlar kendi çocuklarının diğerlerinden geri kalmasını istemiyorlar.
Çünkü
onlar
o
için imkanları da var.
Değil mi?
Kesinlikle öyle. Artık onlar da bir adil eğitim, eğitime erişme imkanları bakımından da bir adalet istiyorlar. Bu onların en temel hakkı. Türkiye Cumhuriyeti olarak da bizim böyle bir talebe karşı duyarsız kalmamız mümkün değil. Dolayısıyla hani onlar zaten bir yeni moda terimle çözüm ortağı olarak hazırlar bizim için. Bekliyorlar her türlü fedakarlığı yapmak konusunda.
Bu da büyük
konusunda.
Bir avantaj zannediyorum.
Diğer yandan tabii bu özellikle son dönemlerde siyasi gerilimlerden dolayı bir çekinceleri var. Acaba Türk hükümeti olarak burada okul açılmasına müsaade edilir mi edilmez mi diye. Tabii Almanların nasıl Türkiye'de okulları varsa, Fransızların nasıl okulları varsa, İngilizlerin nasıl okulları varsa aynı statüde mütekabiliyet ilkesi gereği bizim de bunları alma, isteme ve kurma hakkımız var. Hatta Türkiye'de bir Türk-Alman Üniversitesi bile var. Dolayısıyla hani bu konularda da yani açık, şeffaf ve ciddi şekilde ele alındığında eğitime kimsenin hayır diyeceğini düşünmüyoruz.
Evet, inşallah diyelim.
Bulunan ülkelerde öğrenciler sadece Türklerden mi oluşuyor yoksa diğer milletlerden de alabiliyor musunuz?
Herkes açık olacak.
Herkes açık.
Herkes açık olacak. Evet.
Talebe bağlı.
Evet, değerli dinleyenler, devam ediyoruz. Konuşulacak çok konu var. Tabii ki eğitim deyince, marif deyince konu oldukça geniş. Şimdi okullardan bahsettik. Türkiye Marif Vakfı'nın çalışmalarının belki de birincil sacayağını oluşturmakta ama onun dışında da zannediyorum ki farklı alanlarda da çalışmalarınız var.
Evet.
Ve bu girişte hedefleriniz, amaçlarınız nedir?
Evet, biz en baştaki soruyu zannediyorum net cevap vermeyi atladık. Bu Türkiye Marif Vakfı Kanunu 6721 sayılı kanun 17 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp imzalanması, resmi gazete yayınlanması 28 Haziran 2016 tarihidir. Ancak çalışmaları bahsettiğim gibi çok daha önceki zamanlara dayanır. Amacını isterseniz herhangi bir şeyi atlamamak için ben kısa zaten bir paragraf okumak istiyorum.
Evet, buyurun.
Dinleyicilerimize de paylaşmış oluruz. Bu kanunun amacı yurt dışında insanların ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek olarak tarif edilmiş durumda.
Evet.
Faaliyetlerine bakacak olursak da eğitim ve öğretimle ilgili olarak okul öncesi eğitim, ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumları açmak, yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler kurmak özellikle bu Avrupa için son derece önemli. Eğitim tesislerinin mütemmim cüzü sayılacak kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve spor tesisleri kurmak, eğitim amaçlı internet sitesi gibi yayın organları kurmak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygun gördüğü eğitim program ve içeriklerini geliştirmek, üretmek ve yayınlatmak, eğitim kurumlarında hizmet veren ve eğitim alan kişilerin barınma ihtiyacını karşılayacak yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kurmak devam edip gidiyor bu şekilde.
Evet, oldukça geniş bir yelpaze söz konusu zannediyorum ki.
Şimdi müsaadenizle şu paragrafı da eklemek istiyorum. Tabii bir vakıf özelliklerine sahip olduğu gibi aynı zamanda bir devlet kurumu özelliklerine de sahip. Arkadaşlarımız, bu kanunu hazırlayan arkadaşlarımız şu esnekliği şurada sağlamışlar. Türkiye Marif Vakfı bu faaliyetleri tek başına yapabileceği gibi tüzel veya gerçek kişilerle ortak olarak da yapabilir.
Derken,
Türkiye Marif Vakfı gerektiğinde sadece tanıtım amaçlı faaliyetler de yapabilir, ortak faaliyetlere katılabilir veya bu tarz faaliyetleri destekleyebilir. Ayrıca ihtiyaç halinde bu maddede sayılan bütün faaliyetleri özel hukuk tüzel kişiliğine haiz şirketler kurarak veya şirketler devralarak bu şirketler üzerinden bu faaliyetlerin hepsini veya bir kısmını gerçekleştirebilir.
Evet. Biraz önceki sözlerinizde geçmişti zannediyorum. Diğer devlet kurumlarından mesela işte TİKA'dan, Türkiye Diyanet Vakfı'ndan, Yunus Emre, yurtdışı Türklerle de koordineli çalıştığınızı ya da yardımlaşma içerisinde.
Kesinlikle. Birinci ortaklarımız zaten bizden önce kurulmuş olan bu üç kurum. Diğer yandan tabii burada bahsedilen hani o özel hukuk tüzel kişisi gerektiğinde de bu formada girebilecek durumda. Bu da büyük bir esneklik kazandırıyor. Hani bazen hani hükümet olarak veya devlet olarak girmenin karşı tarafça çok hoş karşılanmayacağı yerlerde veya bir farklı algı yaratacağı yerlerde çok rahatlıkla.
Vakıf belki bir statüsünde.
Bu, kesinlikle. Diğer yandan bu tabii diğer sivil toplum örgütlerimiz ve eğitim faaliyetinde bulunan sivil toplum örgütlerimize yardımlaşma konusunda da destek olma konusunda, birlikte bir şeyler yapma konusunda da
konusunda
açık bir hüküm ifade etmiş oluyor.
Burada noktayı koyalım mı?
Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Türkiye Marif Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Büyükelçi Sayın Zekeriya Akçam'a geldiklerinden dolayı.
Ben teşekkür ediyorum kurumumu ve faaliyetlerimi faaliyetlerini tanıtma imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Evet, eğitimde farkındalığı da artırmamız gerektiğinin tekrar tekrar altını çizmemiz gerekiyor. Bu haftalık bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Gönül Köprüsü Kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.